Kur'an'ın ilk gelen hükmü ikra. Şimdi bunu bizatihi hadislerden okuyarak evvela görelim. Sonra üstünde düşünmeye başlayalım. Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'de senetleriyle rivayet edilen hadis-i şerif şöyle. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evvela gerçek çıkan rüyalar görmeye başlamıştı. Bir rüya görmezdi ki fecri sadık gibi zuhur etmiş olmasın. Sonra halvetten hoşlandı. Hira Dağı'ndaki mağaraya çekilir. Müteaddit geceler orada kulluk ederdi. Bunun için de azığını yanında götürürdü. Sonra da tekrar Hazreti Hatice'nin yanına gelir. Bir miktar azık alır ve giderdi. Nihayet bir gün Hira Dağı'ndayken ona hak geldi. Şöyle ki, kendisine bir melek geldi ve oku dedi. O da ben okuyanlardan değilim diye cevap verdi. Resulullah şöyle buyurdu. Bu cevap üzerine melek hemen beni tuttu ve vücudumu sarıp öyle sıktı ki takatım neredeyse tükeniyordu. Sonra salıverdi. Yine ikra dedi. Ben okuyanlardan değilim dedim. Der demez beni yine tuttu. Ve öyle bir sardı ki canıma tak dedi. Sonra beni yine salıverdi. İkra dedi. Ben de okuyanlardan değilim dedim. Binaenaleyh, üçüncü olarak beni bir daha sardı, sonra bıraktı ve derhal oku. Seni halk eden Rabbinin adıyla oku. Ayetlerini okudu. Bundan sonra Resulullah avdet etti. Yüreği oynuyordu. Hazreti Hatice'nin yanına girdi. Beni örtün, örtün dedi. Örttüler. Nihayet helecanı geçti. O zaman Hazreti Hatice'ye durumu anlatıp kendimden cidden korktum buyurdu. Hatice de hayır, vallahi Cenab-ı Allah seni hiçbir vakit perişan etmez. Sen akrabana iyilik eder, külfetlere tahammül edersin. Yoğu kazanırsın, yoksulu kazandırırsın. Misafire ikram eder, ihtiyaç duyanlara yardım edersin dedikten sonra onu alıp amcazadesi Vereket İbni Nevfel'e götürdü. Vereka, cahiliyet zamanındayken Nasraniyeti kabul etmiş bir zat idi. İbranice yazmasını bilir ve ila maşallah İbranice İncil yazardı. Ve artık pek ihtiyarlamış ve âmâ olmuştu. Yanına varınca Hatice, amca zadem, bak birader zademi dinle dedi. Varaka sordu, birader zadem ne görüyorsun? Resulullah gördüğünü haber verdi. Binaenaleyh Varaka, bu o namustur ki Cenab-ı Allah Musa'ya indirmiş idi. Ne olurdu ben genç olsaydım ve kavmin seni çıkaracağı zaman sağ olaydım dedi. Resulullah acayip onlar beni çıkaracaklar da mı? Buyurdu. Varaka evet senin getirdiğin gibi bir şeyi getirir hiçbir insan yoktur ki düşmanlığa maruz kalmasın ve bulunduğu yerden çıkartılmasın. Eğer o gününe yetişirsem herhalde sana kaviyen yardım ederim dedi. Fakat çok geçmedi, Baraka vefat etti. Şimdi bu olay gerçekleştikten bir süre, kısa bir süre sonra benzeri olay tekrar ediyor. Resul-i Ekrem Hazreti Hatice'ye geldi. Ben halvette yalnız kaldığım zaman bir nida işittim. Vallahi bunun bir emir olmasından cidden korktum dediği vakit Hatice, maazallah sana Allah'tan korkulacak bir şey yoktur. Sen emaneti korursun, akrabana iyilik edersin, doğru söylersin dedi. Ve onu teskin etti. Sonra Ebu Bekir geldi. Resulullah yoktu o sırada. Hatice Resulullah'ın sözünü Ebu Bekir'e anlattı ve Muhammed'le beraber Varaka'ya git dedi. Resulullah gelince Ebu Bekir onu tutup hadi bizi Varaka'ya götür dedi. Deyince sordu, kim söyledi bunu sana? Onun üzerine o da Hatice dedi. Birlikte Varaka'ya gittiler. Vakayı anlattılar. Ve o da buyurdu ki, yalnız halvette kaldığım zaman arkamdan ya Muhammed, ya Muhammed diye bir nida işitiyorum. Ve hemen koşup kaçıyorum. Varaka da öyle yapma, geldiği zaman söyleyeceğini dinleyinceye kadar dur ve bekle. Sonra da ne dediğini gel bana haber ver dedi. Badehu Resulullah halvetine çekildiği zaman kendisine şöyle nida geldi. Ya Muhammed, kul Bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin diyerek veleddaline kadar vardı. Ve bir de la ilahe illallah diye ilave etti. Binaenaleyh o da Varaka'ya gelip bunu nakletti. Bunun üzerine Varaka da müjdeler olsun sana. Ben şehadet ederim ki sen İbni Meryem'in tebşir ettiği zatsın ve sen Musa'nın namusu gibi bir namus üzeresin. Sen Nebi-i Mürsel'sin ve cihada memur olacaksın. Şimdi burada görülüyor ki ilk nazil olan ayet, yani Hazreti Muhammed'e ilk gelen emir oku emri. Ve geçmişteki hemen hemen çok büyük bir grup İslam alimleri bu konuda müttefik. Ve bunun akabinden gelen ayetler de Besmele ile birlikte Fatiha'tül kitap. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayet. Burada üzerinde düşünmemiz gereken ilk konu oku kelimesinin manası. Eğer bizim klasik anlamda anladığımız gibi bir okumaksa, bunun için onun eline bir kitap verilmesi, onun da eline aldığı bu kitabı okuması gerekir. Ama böyle bir okuma söz konusu değil. Çünkü eline böyle yazılı bir nesne verilmiş değil. Ne bir sayfa halinde, ne bir yazılı karşımana, deriye vesaireye yazılı bir metin kendisine verilmiş değil. Böyle bir şey verilmediğine göre de burada bizim klasik anlamda değerlendirdiğimiz biçimde bir okumak söz konusu değil. Peki burada oku sözünün manasını nasıl anlamak ve değerlendirmek durumundayız? Herhangi bir okunacak metin olmadığına göre kendisinden okuması talep ediliyor. Ne, nasıl okunacak? Bunu anlayabilmek için meseleye geniş bir perspektifle bakmak lazım. Yani o an için toplumun hangi şartlar altında nasıl yaşadığına, nasıl inandığına bakmak lazım. Malum olduğu üzere o devirde sadece Kabe'de 360 tane put vardı. Ve insanlar pek çok tanrılara tapıyorlardı. Yeryüzünde yaşayan insanlar, kimisi gökyüzünde, kimisi yeryüzünde oturan ve insanları idare eden bir kısım tanrılar. Ve bu tanrılarla kendilerine göre diyaloğa giren insanlar. Bu diyaloğun, daha doğrusu kendilerine göre olan diyaloğun neticesinde de onlara karşı ortaya konulan değişik fiiller, çalışmalar, adaklar, kurbanlar, tapınmalar. O devirde diğer halk gibi tanrılara tapınmayan, tanrılara inanmayan 8-10 kişi kadar bir grup vardı. Grup derken yani bir arada değil ama birbirleriyle görüşüyorlardı. Bunlara hanifler deniyordu. Bu hanifler denilen herhangi bir tanrıya tapınmayan kişilerden birisi Hazreti Ebubekir, birisi de Hazreti Muhammed. Varlığın ve yaşamın sistemi içinde bir tanrının yeri olmadığını müşahede eden Hazreti Muhammed, konuyu tam anlamıyla da açıklığa kavuşturamamanın getirdiği bir sıkıntı içindeydi. Bu sıkıntı onun yaşamını oldukça önemli bir şekilde etkilemeye başlayınca, ticareti yanındaki kişilere bırakarak az bir yanına azık alıp mağaraya çekilmek ve orada derin bir tefekküre girmek zaruretine doğurdu. Mağarada uzun uzun tefekkür eden Hazreti Muhammed'in daha sonraları bu duruma işaret eden bir ifadesi var. Buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, biz Ebu Bekir'le at başı beraber gidiyorduk. Fakat Rabbim beni tercih etti buyuruyor. Yani ikisi de aynı düşünceleri, aynı inanış şeklini paylaşan iki zat. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bu çalışmalar sonucunda bir gün mağaradayken Cebrail adı verilmiş bulunan melekle bir yaklaşımı oldu. Bu melek kendisini sıktı ve oku, ikra dedi. Burada kendisinden istenilen şey okuması idi. Fakat Hazreti Muhammed ümmi idi. Okumamıştı daha evvel. İkra'da, ikra kelimesinin manasında istenilen okuma fiilini yerine getirmemiş anlamında ümmi tabiri kullanılır. Günümüzde de bir insan üniversite mezunu, hatta bir dalda profesör olabilir. Ama gene de o ümmidir. Eğer ikra kelimesinin anlamında okuma işlemini yerine getirmemiş ise ve de okuyamadan giderse ümmi olarak, her ne kadar etiketi profesör ise de ümmi olarak ölüm ötesi yaşama geçer. Şimdi burada oku emriyle istenilen şey neydi? Okumaktan murat, içinde bulunduğu yaşam sistemini çözmesi idi. Okumaktan murat, içinde bulunduğun yaşam sistemini çöz, fark et, öğren anlamına geliyor. Ki bu sistemde sen nesin? Bu dünyada senin yerin nedir? Senin çevrenle olan ilişkilerin nedir? Seni var eden güç nedir? Seni var eden güçle senin bağlantı noktan nedir? Seni var eden güce karşı vazifelerin nelerdir? Niçin o güçle bağlantı kurmak, o gücü bulmak, o güçle hemhal olmak zorundasın? İşte böylesine bir sistemi çöz anlamında olarak oku dendi. İkra. Nitekim bir sonraki hadiste de gördüğümüz gibi ikra, oku. Halk eden Rabbinin adıyla oku. Devamı. Ayetin geliyor. Okumanın rububiyet mertebesinden olması gerekliliği üzerinde duruldu. Okumanın ilahiyet mertebesi üzerinden değil, rububiyet mertebesi üzerinden olması zarureti üzerinde duruldu. Çünkü ikra Bismi Rabbikellezi halak dendi. Bismillahillezi halak denmedi. Eğer Bismillahillezi halak denseydi, uluhiyet kemalatının okunmasının gerekli olduğu işaret olmuş olacaktı. Halbuki Bismi Rabbikellezi halak denerek rububiyet kemalatı üzere varlığın okunması gerektiği işaret buyuruldu. Rububiyet kemalatı üzere okumak ne demektir? Bilindiği üzere varlığın içinde olduğu, mevcudatın tüm birimlerinin içinde olduğu alem ef'al mertebesi diye bahsedilen alem, yani fiiller mertebesi, çeşitli sayısız fiillerin oluştuğu alem rububiyet hükümleri altındadır. Rububiyet Rabbin kuvvetlerinin geçerli olduğu alem demektir. Çokluk alemi dediğimiz, fiiller alemi dediğimiz, sayısız varlıkları içine olan alem. Buna bir diğer ifadeyle kainat da diyebiliriz. Yalnız kainatı bizim beş duyuyla algıladığımız şekliyle değil, orijinal haliyle anlamak lazım. Bizim beş duyumuza göre sadece madde bir kainat söz konusu. Göremediğimizde boşluk. Dünyalar, yıldızlar, galaksiler vesaire. Şimdi oysa göremediğimiz sayısız canlı varlıklar var. Bunlar, bu sayısız canlı varlıklar dini terminolojide melekler, cinler ve insanlar diye üç isim altında toplanmış. Bizi yakından ilgilendiren zaten bu üç isim altındakiler. Yani özellikle insanlar, insanlarla aynı dünyayı, aynı atmosferi paylaşan cin denen varlıklar ve gene bu aynı ortamda mevcut olan ve bütün bu varlıkların oluşmasını ham madde teşkil eden melekler. İşte bütün kainatı meydana getiren ve melek ismiyle anlatılan sayısız varlıklar, canlılar ve onlarda mevcut olan çeşitli özellikler hep fiiller alemi dediğimiz alemi meydana getirir. Ve bu alemde mevcut olan, ortaya çıkan bütün fiiller, bu alemde mevcut olan bütün varlıklar, birimler ve onlardan çıkan bütün fiiller, onları meydana getiren ana güç, ana kaynak olan Rabbin özelliklerinden başka bir şey değildir. Öyleyse Rabbin özelliklerinin ortaya çıktığı, Rabbin sayısız özelliklerinin ortaya çıktığı sayısız birimler aleminde işlemekte olan sistemi oku, çöz anlamında olarak ikra, oku hükmü gelmiştir. Ve eğer bir kişi içinde yaşadığı bu dünyada var olan sayısız varlıkların ve onları meydana getiren gücün birbirleriyle olan bağlantılarını ve bağlantı sistemini anlayamamış, çözememiş ise o kişi henüz okuyanlardan değildir, ümmidir. Bu okuma işlemini yapamamış bir kişi olarak ümmidir. Buradaki okuma olayını çok basite indirerek bir misal ile anlatmaya çalışayım. Bugün futbolda kullanılan bir tabir var. Maçı okumak. Özellikle antrenörlerin maçı okumasından söz edilir. Kenarda oturur ve oyunun akışını seyreder. Kendi takımının ve karşı takımın hareketlerini tetkik eder. Onların ne şekilde hücum ettiğini, ne şekilde savunma yaptığını, boşluğunu veya güçlü olduğu tarafı tespit eder ve oyun içinde ona göre tedbir alır. İşte buna bugün futbol dilinde oyunu okumak tabir edilir. İyi bir antrenör daha maçın başında karşı takımın oyun tarzını okur ve ona göre kendi takımında tedbirler alır. İşte burada okumak dediğimiz zaman bir yazılı metni okumak değil, bir sistemin çalışma şeklini okumak olduğunu görürüz. Nitekim işte Hazreti Muhammed'e gelen ilk emir olan oku emri de bu tarz bir okumadır ki sistemi oku denmektedir. Niçin bu gerekli? Okumak niçin gerekli? Eğer siz bir çevrede yaşıyorsanız, o çevrede en rahat, en iyi, en huzurlu şekilde yaşayabilmek ve geleceğe dönük bir takım tehlikelerden kendinizi koruyabilmek, geleceğe dönük bir takım güzel şeyleri edinebilmek için bulunduğunuz çevrenin şartlarını, o çevrenin çalışma sistemini okumak zorundasınız. Ki ona göre bir takım tedbirler alabilirsiniz. O aldığınız tedbirlerle kendinizi geleceğe dönük tehlikelerden koruyabilirsiniz. Ve geleceğe dönük sayısız güzelliklere, iyiliklere, hoşlanacağınız şeylere sahip olabilirsiniz. Okumak bunun için gerekli. İşte bu okumayı yapabilecek istidada sahip bir kişi olarak meydana geldiği için bu okuma işi yaratılışında kendisine kolaylaştırıldığı için Hazreti Muhammed bu tür bir çalışmaya girmiş, bunun sıkıntılarını duymuş, bu çalışmaya girmiş ve onun neticesinde kendisine oku emri gelmiş. Ve o okumuş, sistemi çözmüş ve bu okumasının neticesi olarak sistemi meydana getiren gücün sözcüsü, elçisi, resulü olmuş ve böylece insanlara geleceği, gelecekte başlarına gelecek olanları, başlarına gelecek olanlara karşı ne tür tedbirler almaları gerektiğini anlatmış. Bu anlatılanların toplamına da din adı verilmiştir. Kur'an sistemi mevcut haliyle, geleceğe dönük haliyle ve çalışma şekliyle anlatan kitabın adıdır. Bu sistem Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tarafından 23 sene süresince topluma anlatılmış, bildirilmiş ve onlardan da kulaktan kulağa, kulaktan kulağa ve de yazılarak bize intikal etmiş ve nihayet bugün bizler tarafından öğrenilmeye başlanmıştır. Demek ki bir insanın kendisini geleceğe dönük çeşitli tehlikelerden kurtarabilmesi ve de o insanın geleceğin sayısız güzelliklerine kavuşabilmesi için içinde yaşadığı sistemi anlaması, çözmesi şarttır. Yoksa tamamıyla şartlanmaya dayanan değer yargılarıyla adeta şartlanmış herhangi bir mahluk gibi yaşayarak, tefekkür ve muhakeme yeteneğini kullanmadan, güdüleri doğrultusunda bir yaşam tarzı içinde ömrünü heba edip gidecektir. Demek oluyor ki bizim için önemli olan ilk şey, önce içinde yaşadığımız alemi ve sistemi okuyabilmektir. Bunu okuyabilmek de ön yargısız objektif olarak konuya yaklaşmak, konuyu tetkik etmek, incelemek, araştırmakla başlar. Din olgusu, anadan, babadan, cami hocasından duyulan afaki bilgilerle anlaşılmaz. Onlardan duyulan namaz kıl, oruç tut, şöyle kötülükleri, yasakları yapma gibi hükümlere riayet edilerek bu hükümlerin getireceği verileri elde edilebilir. Ama hiçbir zaman sistem okunmuş olmaz. Sistemi okuyamadığınız için de yaptığınız bir takım fiillerde neyin, neden, niçin, ne zaman, nasıl yapılması gerektiğini bilemediğinizden dolayı mutlaka ve mutlaka sayısız hatalar yapacak ve bunların neticesine de ister istemez çok acı bir şekilde katlanacaksınız. Bugüne kadar yapılan en büyük yanlış, ne yapayım, ne yapmayayım esasına dayalı bir biçimde, adeta bir robot veya bir android gibi tefekkür ve muhakeme özelliklerimizi kullanmadan, neden, niçin, nasıl gibi sualler sormadan meseleye yaklaşmak suretiyle gerçek değerlerimizi heba etmemizdir. Ben falanca hocadan duydum, ben filanca kişiden duydum, ben annemden, babamdan duydum, gördüm, bu iş böyledir kadar cahilane, ilkelane bir davranış olamaz. Her bir konuda neden, niçin, nasıl diye sual sorarsınız ama belki milyarlar kere milyarlarca sene sürecek bir ebedi hayatınızı esas alan konuda araştırma yapmaz, kafanızı çalıştırmaz, muhakeme ve tefekkürünüzü kullanmazsanız bunun neticesi, eğer gerçekten böylesine bir ebedi hayat varsa, size çok şeyler kaybettirmek olur. Öyleyse gerçekte yapılacak iş, peygamber ne getirmiştir, niçin getirmiştir? Sualinin cevabını iyi bir anlamaktır. Araştırmak, tetkik etmek ve bunu iyice anlamaktır. Şayet peygamberin neyi niye getirmiş olduğunu anlamamışsak, her an yanımızda eli sopalı bir yönlendirici olması gerekir. Ama peygamberin neyi niye getirmiş olduğunu anlarsak, bütün yaşamımız boyunca yanımızda hiç kimse olmasa dahi, onun getirdiği sistemi anlamış bir kişi olarak ne zaman ne yapmamız gerektiğini bilir ve hiçbir zaman da rotamızı şaşırmayız. Kesin olarak bilelim ki yaptığımız bütün neticesi pişmanlık olacak olan davranışların kökünde peygamberin neyi, niçin getirdiğini bilemememiz yatar. En başta yanlış bir şartlanma gereği yukarıda Allah var demişler. Biz de kapalı odanın içine girince yukarıda Allah nasıl olsa tavan var göremiyor deyip odada başlamışız istediklerimizi yapmaya. Halbuki ne yukarıda Tanrı var, ne de odada yaptıklarımızın hesabını soracak olan biri. Ama o odada yaptıklarımızın neticesine biz kendimiz katlanacağız. Bunu idrak etmemiş. Bunu idrak ettirmemişler. Biz araştırmamışık, bileni bulmamışık ve bu kadar senemiz de boşa geçmiş. Boşa geçen senelerin hesabını soracak kimse de yok. Şimdi sorarım size. Bu kadar geçen günlerinizin içinde kaç saat, kaç gün, kaç ay bu konuda araştırma yaptınız, sualler sordunuz ve de bu suallerin cevabını inceleyip tetkik ettiniz. Eğer gerçekten bahsedildiği gibi ölüm ötesi yaşam söz konusuysa, bu ölüm ötesi yaşamda nelerle karşılaşacağınızı, neden bunlarla karşılaşacağınızı ve bunlara karşı, karşılaşacağınız şeylere karşı ne tedbirler almanız gerektiğini biliyor musunuz? Eğer biliyoruz diyorsanız, mesele yok. Bilemiyoruz diyorsanız ve de böyle bir tedbir alınması zarureti de söz konusuysa, geçen zamanı telafi etme imkanınız asla ve asla yok. Geçen zaman boşa geçmiştir. Peki o zaman bundan sonra ne kadar ömrünüz var? Bunu biliyor musunuz? Buna dair bir garanti senediniz var mı? Evet. Okuyamamanın bize getireceği zararlardan bir miktar söz ettikten sonra kısaca Amentü'den bir giriş yapalım. Sonra geleceğimiz yere gelelim. Amentü. Okumanın gereği olarak ilk idrak edilmesi gereken şey Amentü billahi. Allah'a iman etme diye tercüme olunur. Ama burada da çok önemli bir şartlanma gereği atlama yapıyoruz. Amentü billahi, Allah'a iman demek değildir. Peki, amentü billahi ne demektir? Söyleyecek olan kimse var mı bana? Müslümanlığa giriş, İslamiyet'i kabul ediş, ilk olarak amentü billahi ile başlar. Amentü billahi ne demektir? Bunu soruyorum. Eğer amentü billahi, Allah'a iman etmek gibi anlarsak, bu Musevilik ya da İsevilik gibi bir din sahibi olmak demektir.
Tanrı'ya inanmak
gibidir. Peki, amentü billahi'yi nasıl anlayacağız? Amentü Allah'a demiyoruz, bakın. Amentü Allah'ı demiyoruz. Amentü billahi diyoruz. Yani Allah kelimesinin başına B harfi geliyor. Amentü billahi diyoruz. Peki bu billahi demek, yani amentünün başında kullandığımız B harfi nedir? Çünkü bir ifadeye göre Kur'an'ın sırrı Fatiha'da, Fatiha'nın sırrı Besmele'de, Besmele'nin sırrı da baştaki B harfindedir. B'nin sırrı da onun noktasındadır diyor. Şimdi biz noktaya inmeyi bir yana bırakalım da, o Allah isminin başındaki B harfinin manasını anlayalım. Belki biz konuşurken hata yaparız. Bu Elmalılı meşhur Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili isimli tefsiri 43. sayfası. B harfinin izahı üzerinde çeşitli görüşleri verdikten sonra konunun biraz daha özüne inerek şöyle diyor. Besmele'nin başındaki B ile meseleyi anlamak gerekirse, Bismillahirrahmanirrahim, şu işe başlıyorum derken, ben bu işi kendim için değil, Allah namına, onun emriyle ve ancak onun için yapıyorum demiş olur. Bu tevile göre Besmele'nin meali Allah-u Rahman-ı Rahim namına demek oluyor. Bu tevile göre Besmele'nin meali Allah-u Rahman-ı Rahim namına demek oluyor ki bu da B'deki mülabese manasına dönüktür. Yani bunun hasılı bir niyabet itirafıdır. Yani buradaki bir niyabet itirafıdır cümlesiyle de işaret ettiği mana, ben yeryüzünde evet, bu tevile göre Besmele'nin meali bu iş hakikatta benim veya başkasının değil ancak onundur demek olur. Bu da vahdet-i vücut mülahazasına raci bir fenafillah halidir ki ancak risalet, velayet, hakimiyet, tasarruf gibi makamat-ı mahsusada cari olur. Sadece bu makamatta mı cari olur yoksa olmaz, o ayrı bir tartışma konusu. Ancak burada dediği hakikatta fiilin faili Allah'tır manasına işaret eder diyor. Gene üstü kapalı bir şekilde konuya dokunuyor. Ama bunun neticesi varlığın tekliğine gider diyor. Ve tek varlığın fiilidir demek istiyor. Tabii bu da bahsettiğim gibi kapalı bir izah şekli. Yani bir zahir aliminin olayı ancak bu kadar açabilmesi mümkündür. Daha fazla da açamaz. Tabii o devirde, o toplum içinde olay daha fazla açılamazdı. Ya buna hak vermek lazım. Çünkü biz bu devirde, bu şartlar altında açtığımızı anlatamıyoruz. O devirde açılmayanı biz bu devirde açtığımız halde anlatamıyoruz. Çünkü bizim en açık şekilde anlattığımız şeyi sizler şartlanmalarınız duvarının gerisinden dinliyorsunuz. Dolayısıyla benim anlattıklarım sizin o şartlanmanız duvarından geçerken oranın şekline dönüşüyor ve siz benim anlattığımı değil anlamak istediğinizi anlıyorsunuz. Dolayısıyla da benim anlattıklarım objektif, orijinal olarak size ulaşmıyor. Evet, Besmele'nin başındaki B harfi gerçek, orijinal anlamıyla olarak kelimesinin anlamıyla anlaşılır. Yani Allah'ın halifesi olarak Rahman ve Rahim olan Allah'ın halifesi olarak ben bu işi yaptım demektir. Yapıyorum, başlıyorum bu işe demektir. Yani hilafet sırrına dayanarak bu işi yapıyorum demektir. Peki hilafet sırrı ne demektir? Bu bir sual. Bu sualin cevabını şimdilik geçiyoruz. Daha evvel çünkü bu konuyu çok anlattık. Şimdi biz bu ayet-i kerimenin devamındaki alleme bil kaleme gelelim. İnsana kalemle talim ettik. öğrettik, bildirdik. Peki buradaki kalem nasıl bir kalem? Nedir bu kalem? Okumak? Anladık ki bizim zahirde bildiğimiz bir kağıdı, metni vesaireyi okumak değil. Okumanın bu olmadığını anladığımıza göre öğrenmek kalemle meydana gelmiş. Alleme bil kalem. Şimdi bakın, burada kalemin başında da gene o meşhur sır sahibi var. Nedir o? Alleme bil kalem. Gene o B harfi var burada da. Yani kalem olarak öğrettik size. Peki bu nasıl bir kalem? Kurşun kalem mi, tükenmez kalem mi, mürekkepli dolma kalem mi? Nasıl bir kalem? Bu kalem nedir?
Onun vekili ve o olarak.
Talim olunan, talim olunan nedir? Talim olunan şuurdur. Yani öğrenme mahalli, öğrenen şuurdur. Şuur neyi kullanarak öğrenir? Şuur, aklı kullanarak öğrenir. Akılsız hiçbir şey öğrenmez. Akılsız hiçbir şey olmaz. İnsanı tüm mahlukattan, hayvanattan ayıran faktör akıldır. Aklın neticesinde tefekkür ve muhakeme meydana gelir. Şuur, akılla öğrenir. Yani, kalem, aklın dindeki mecazi adıdır. Yalnız, şimdi sizin şartlanmalardan gelen bir akıl anlayışınız var. Hani nasıl bir nefis anlayışınız var? O sizin anladığınız nefisle Kur'an'da bahsedilen nefsin hiç alakası yok. Hani o sizin Tanrınızla Allah isminin manasının hiç alakası yok. İşte onun gibi akıl kelimesiyle de sizin anladığınız aklın hiç alakası yok. Akıl lügat itibariyle Arapçada ukl'den gelir. Ukl bağlamak anlamında kullanılır. Genel istilahı itibariyle de akıl çeşitli var olan noktaları birbirine bağlamak suretiyle bir sonuç, bir netice çıkartan anlamında kullanılır. Biz belli doneleri alırız, elde ederiz. Bu doneleri birbirine bağlar, birbirine kıyaslar, birbirine göreliğini esas alır, bundan bir sonuç çıkartırız. Bu sonuç çıkan mana aklın de kullanılarak ortaya çıkardığı bir manadır. Ve bu mana şuurumuzda idrak edilir. Tabii aklın çalışma sistemi muhakeme ve tefekkürdür. Akıl ve zeka ayrı şeylerdir. Zeka birimin içinde bulunduğu herhangi bir sorunu o an için pratik çözüm getirme özelliğidir. İçinde bulunduğunuz herhangi bir sorundan zekanız sayesinde pratik bir çözüm bularak kurtulabilirsiniz. Akılsa zekanın aksine olarak anlık değil, mutlak çözümü araştıran ve bu mutlak çözümü bulmak için geniş planda çok sayıda done üzerinde araştırma yaparak muhakemesini kullanarak, geniş düşünerek uzun vadeli ve kesin çözüm getirir. Bir insan zeki olabilir, akıllı olmayabilir. Akıllı olabilir, zeki olmayabilir. Hem zeki hem akıllı olmayabilir. Hem zeki hem akıllı olabilir. Zeka anlık çözümlere, akılsa geniş planda ve kesin, mutlak çözümlere yönelik olarak faaliyet gösterir. Şimdi bil kalem ifadesi aklınız olarak demektir. Peki bizim aklımız olarak dediğine göre biz bunun farkında değiliz niçin? İnsana bilmediklerini öğretti kalem olarak. Bilmediklerimizi kalemle, yani üstün akılla öğrettiğine, öğrendiğimize göre buradaki akıl nasıl bir akıldır? Aklın üç düzeyi vardır. Aklı cüz, aklı kül, aklı evvel. Bu üç akıl nefsin üç vasfıdır. Şimdi bir insan kendini şu et kemik beden, şu birim olarak kabul eder. Bu kabulünün neticesi de bireysel şartlanmalardır. Burada beynin çalışmasını ve insandaki şuurun oluşmasını anlamamız gerekir. Siz doğduktan sonra belli bir yaşa gelene kadar genetiğinizin dürtüleri ve de astrolojik etkilerin duyumları ile yoğun bir şartlanma bombardımanına tabi tutulursunuz. Bu Bugün konuştuğunuz, bildiğiniz her kelime daha çok çok küçük yaşlarda sizin beyninize programlanır. Çevreniz tarafından. Hangi ortamda doğup büyümüşseniz o ortamın geçerli manaları sizin beyninize programlanır. Sert ve yumuşak, basit bir misal. Bir nesneye dokunursunuz, daha çok ufaksınız, belki 2-3 yaşındasınız. Dokunma sert denir. O dokunduğunuz zaman hissettiğiniz şeye sertmiş hükmü beyninize girer. Ve sert dendiği zaman o dokunduğunuz da hissettiğiniz duyguyu anlarsınız. Veya başka bir şeye dokunursunuz, pamuk gibi bir şeye. Yumuşak, bak ne güzel denir. Daha 2 yaşındasınız, 3 yaşındasınız. O yumuşak olarak beyninize programlanır. Ve billa yumuşak dendiği zaman o nesne hatıra gelir. Veya o nesne gibiler hatıra gelir. Şimdi bunun gibi bütün bilgiler şartlanma yolu, çevresel programlama ile beyne girer. Ve artık siz bir noktada çevrenin programladığı bir android hüviyetine girersiniz. Çevre size hangi değerleri programlamışsa o değerlerin mecmuu olan bir android durumundasınızdır. Müslüman bir çevrede yetiştiyseniz Müslümanlık değerlerine göre, Hristiyan bir çevrede yetiştiyseniz Hristiyanlık değerlerine göre, totemist bir çevredeyseniz totemist değerlerine göre, ateist bir çevredeyseniz ateist değerlere göre şartlanmış, programlanmış bir robot durumunda olursunuz. Yani siz içinde bulunduğunuz toplamın bir aynası durumundasınız. Ne zaman ki herhangi bir vesile ile bu şartlanmaların ötesindeki gerçeği araştırmak gereğine yönlendirilirseniz ve beyniniz bu araştırmayı yapabilecek kabiliyet ve istidatta ise, uygun açılımda ise, o takdirde konuyu araştırmaya başlarsınız. Ve bu araştırma sırasında da mevcut şartlanmalarınızla, yani programlanmanızla çatışmalar başlar. Size ak denen bir şeyin araştırmanızda kara olduğu karşınıza çıkar. Şimdi bu ak mı kara mı? İşte burada muhakeme devreye girer. Gerçekten ak mı kara mı? Çünkü bir ikilemle karşı karşıya kaldınız. O ana kadar hep belli bir şeyle şartlandığınız ve beyniniz öyle programlandığı için tek düze gidiyordu. Ve muhakeme gereğini de duymuyordunuz. Ne zaman ki zıtlarıyla karşılaşmaya başladınız, işte o zaman çözüm ihtiyacı meydana çıktı ve muhakeme doğdu. Muhakeme tefekkürü meydana getirir. Yani geniş ve derin düşünmeyi. Çünkü iki done var. Hangisi doğru? İkisi içinde bir takım deliller arayacaksınız. Bu ikisini karşılıklı bir araya getireceğiniz, üzerinde düşüneceğiniz ve bir sonuca varacaksınız. İşte aklın en alt sınırıyla akılsızlık dediğimiz şey arasındaki çizgi muhakemenin başladığı çizgidir. Şartlanmalarınızın zıddı ile karşılaştığınız anda o ikisinin hangisi doğru olduğuna karar verme düşüncesine girdiğiniz anda akıl devreye girmiştir. O ana kadar şartlanmalarınızın gereği olan güdüsel davranışlar ortaya koyuyorsunuz. Fakat o andan sonra şartlanmalarınızın gereği olan güdüsel hareketler durdu ve tefekkür başladı. İşte bu akıl alt sınırıdır. Bedene dönük menfaatler için aklın kullanılması insana, hayvandan üstün bir ayrıcalık getirmez. Bilakis hayvansal davranışlara aklın destek çıkması söz konusudur o ana kadar. Hayvan yeme ihtiyacını temin için araştırma yapar. İnsan yeme ihtiyacını elde etmek için aklını kullanarak bir takım daha kolaylık yolları bulursa bu insanlığını yaşıyor değildir. Hayvanlığını yaşamada daha akıllıca bir yol seçiyordur. Aklın insana has düzeyi yarınını düşünmekle başlar. Hiçbir hayvanda yarını düşünme mekanizması yoktur. Ölüm ve ölüm ötesi yaşamı düşünebilmekse sırf insan aklına has bir olgudur. Bakarsın, gelmiş geçmiş bütün insanlar belli bir yere gitmiş. Demek ki sen de gideceksin. Muhakeme senin de gideceğine karar verdirtir. Sen de gideceğine göre o vakitte gideceğin yerde neyle karşılaşacaksın? Sualinin cevabını araştırmaya başladığın zaman işte burada insana has akıl düzeyi devreye girer. Ölüm ötesi yaşam var mıdır, yok mudur, varsa nedir, nasıldır? Bunu düşünmeye başladığın zaman en asgari düzeyde akıl sahibi insanlar arasına girersin. İşte aklı cüz diye bahsedilen aklın başlama sınırı burasıdır. Bu akıl ölüm ötesini düşünmekten başka ben neyim, nasıl bir varlığım, nasıl meydana geldim, ne olacağım gibi suallerin cevaplarını araştırır. Bu konudaki doneleri yeterince muhakeme eder, tefekkür ederse şu sonuca varır. Bütün bu varlıkta var olan gerçekte tek bir varlıktır. Ben diye bireysel bir varlık yoktur. Bütün bu varlıkta var olan tek bir akıldır. Ve her birimde hükmünü icra eden de gene bu tek akıldır. Deyip varlıkta hüküm süren aklın tekliğini idrak edip bunu hissedip yaşamaya başlarsa bu düzeye sıçrayabilirse işte bu kişide hakim olan akıl aklı küldür. Şayet bu boyuttan bir boyut daha ileri sıçrama yapar da tekliğin sırrına ve özüne erebilirse, o zaman da ona aklı evvel adı verilir. İşte bu aklı evvelin Kur'an'daki adı kalemdir. Şimdi aşağıdan yukarıya bakışla ben bunu izah ettim. Bunu çözüp anlamak için yukarıdan aşağı bakışla anlamanız lazım. Nasıl ki nefs olayında nefsin hakikati nefs-i safiyedir. Bu şartlanmalara vesaireye bürünmek suretiyle nefs-i emmare adını almış, o düzeye kadar inmiştir dediysem, senin aklının aslı, hakikati, orijini de o aklı evveldir. Bürünmüş, örtünmüş, hicaba girmiş, perdelenmiş, aklı kül olmuş. Daha da bürünmüş, örtünmüş, perdelenmiş, kendi orijinini unutmuş, aklı cüz durumuna girmiş. Yani burada işaret edilen, bu ayette işaret edilen mana odur ki, senin aklındaki o muhteşem ilim olarak insana biz bu gerçekleri talim ettik. Yani insan özünden gelen bir ilme sahip olarak halife durumundadır ve bütün varlığın sırrını çözebilecek güce ve kapasiteye sahiptir demektir bunun manası. Ama sen kendi özünü, orijinini anlayıp idrak etmez de, onun gereğini hissetmez, yaşamaz da, kendini bu etkemik beden olarak, bir birim olarak, bir birey olarak kabullenme şartlanmasıyla ve bu şartlanmanın getirdiği güdüsel davranışlarla dürtülerin istikametinde yaşarsan, hiçbir özelliğin kalmaz. Sadece diğer mahlukat gibi yer, içer, çiftleşir, uyur, ürer ve sahip olma savaşı vererek bu dünyadan geçer gidersin. Geçip gittikten sonra da bakarsın ki ölüm diye bir şey yok. Yaşam sona ermiyormuş. Her şey bu bedenden ibaret değilmiş. İnsan ölümsüz bir varlıkmış, sonsuza dek yaşayan bir varlıkmış. Fakat sen o yaşama göre hiçbir hazırlık yapmamışsın, hiçbir tedbir almamışsın. İşte o zaman seni öyle bir pişmanlık sarar ki, bunu da tarif etmek mümkün değil. Çünkü ölüm denen olayla birlikte ne annen, ne baban, ne karın, ne kocan, ne çocuğun hiçbir şey kalmadı. Bunların hepsi bir hayal oldu. Tıpkı gece rüyada beraber olduğun varlıkların uyandığın zaman senin yanında olmaması, senin yanında kalmaması gibi, ölüm denen olayla birlikte de dünyadaki beraber olduklarının hiçbiri senin yanında kalmadı. Dımdızlak, çırılçıplak kaldın orta yerde ve o ortama da hazırlığın yok. İşte o anda seni saran pişmanlığı, azabı, ızdırabı tarif etmek asla ve asla mümkün değildir. Öyleyse bizim bu ayetlerde işaret edilen mana üzere kendi özümüzü, benliğimizin hakikatını, ben dediğimiz zaman bu kelimeyle neyi kastettiğimizi, ben kelimesiyle işaret ettiğimiz varlığın, gücünün, kapasitesinin, sınırlarının neler olduğunu araştırmak mecburiyetindeyiz. İşte bu mecburiyeti ve bu sistemi ilk olarak gelen bu ayetlerde bize naklediyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Okudan başlayarak kalemle insana bilmediklerini kalem olarak öğrettik hükmüne kadar. Ve akabinde gelen ayetlerle de Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn, İhtinas sırâtel müstakîme sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn de anlatıyor. Bu Fatiha her namazda, her namazın her rekatında okunmak mecburiyetindedir. Eğer bir rekatta bu Fatiha okunmazsa o namaz geçerli değildir. Niçin bu Fatiha bu kadar önemlidir. Fatiha fetihten açmak, içine girmek, kapalı yerden kurtulmak, bir yeri açarak o şeyin özüne, aslına ermek anlamına gelir. Fatiha-tül kitap, kitabın girişi, anası, özü anlamındadır. Bir diğer adı da bu surenin Ümmül Kur'an'dır. Kur'an'ın anası. Yani Kur'an'ın hükümlerinin meydana geldiği ilk öz ana mana. Ne deniyor Fatiha-tül kitapta? Yani kısacası Fatiha suresinde. Fatiha'nın ilk ayeti Besmele. Besmele ile başlayan Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin. Birinci bölüm. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İkinci bölümü. İhtinas sıratel müstakîme sıratel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Üçüncü bölümü. Yani Fatiha üç bölüm olarak düzenlenmiş. Birinci bölümde varlıkta, mevcudatta kaim, hakim, mutasarrıf Rahman ve Rahim olan Allah'ın her birimde çünkü her birim bir alemdir. Her birimde gerektiği şekilde özelliklerini ortaya çıkarttığını anlatıyor. Din gününün maliki denirken de din hükümlerinin geçerli olduğu gün, yani baştan sona tüm zamanlar demektir. Dar manada anlaşıldığı gibi sadece kıyamet günü değil. Din günü, din hükümlerinin geçerli olduğu, yani ilahi hüküm ve tasarrufun geçerli olduğu tüm zamanlar demektir. Ki bu zamanlar mefhumu da bize göredir. Gerçekte zamanlar yoktur, tek bir zaman vardır. İkinci bölüm, İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İyyâke nâbudu senin kulluğunu yapmaktayız, yaparız. Ve iyyâke nestaîn, bu kulluğun ifası içinde senin varlığına, senin inayetine, senin manalarına, ortaya koymakta olduğun manalarına ihtiyacımız var. Bu kulluğu yerine getirmek için de demektir. Üçüncü bölüm ise tamamen birimin ihtiyaçlarına dönük. Yani birim adı altında ortaya çıkan manaların ihtiyaçlarına dönük bir biçimde gelmiştir. İhdina sıratel müstakimi. Sırat-ı müstakime hidayete yönlendir. Nedir o müstakim olan sırat? Nedir o doğru yol? Doğru yol sizin bildiğiniz doğru yol değil. O yol ki sıratellezine, o yol ki en'amte aleyhim, kendilerine in'amda, ihsanda bulunduklarının, yani kendi özlerini, hakikatlarını bilmek, bulmak suretiyle sana vasıl olmuşların yolu. Basit halk diliyle Allah'a ermişlerin yoludur sırat-ı müstakim. Bizim İslam köylü Rafet'in yolu değil.
Babaların yolu.
Sıratellezine en'amte aleyhim. Kendisine in'amda bulunulmak suretiyle hakikata, gerçeğe ermişlerin yoluna. Gayril mağdubi aleyhim veladdallin. Dalalette kalmış, gerçekten sapmış, kendini et kemik beden sanarak bedene dönük bir yaşam tarzı içinde kalmak suretiyle gerçeğe yönelmekten sapmış, bu yüzden dalalette kalmış ve bu yüzden de kendisine gadap edilmiş, kızılmış. Yani gerçeğe ermişlerin kızdığı kişilerden etme beni. Şimdi ikinci ve üçüncü bölümü bir derece açmaya çalıştık da birinci bölüme hiç girmedik. Orayı biraz transit geçtik. Elhamdülillahi Rabbül Aleminer Rahmanir Rahimim. Maliki yevmiddin. Elhamdülillahi Rabbül Alemine Bismillahirrahmanirrahim olmadan girilmez. Ancak Bismillahirrahmanirrahim diyebilen Elhamdülillahi Rabbül Alemine girebilir. Elhamd İdrak, değerlendirme, değerini bilme, kadrini, kıymetini bilme, o şeyin bütün incelikleriyle varlığını, yapısını, mahiyetini bilmek suretiyle onun değerini bilebilme anlamındadır. Çok basit manada hamd etmek, o şeyi değerini bilerek onu övmek, yüceltmek. Değerini bilmediğin bir şeyi zaten övüp yüceltemez. Değerini bilmek, anlamak da o şeyin bütün incelikleriyle yapısının özelliğini çözmüş olmakla meydana gelir. Bir şeyin değerini de en iyi o şeyi meydana getiren bilir. Bir şeyin değerini en iyi bilen, onu meydana getirendir. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir ki o Rahman-ı Rahim'dir. Rahman ve Rahim olmasının neticesinde alemleri meydana getirmiş, alemleri meydana getiren olarak o alemlerin her birinin en inceliğine kadar bütün özelliklerini bilmiş ve bu bilişin neticesinde onu meydana getiren övgüye, yüceliğe layık zat olmuştur Allah. Dolayısıyla bütün bu alemlerin meydana getiren manaların kuvvetten fiile dönmesiyle meydana geliyor alemler. Var edicisi olan Allah'a aittir hamd. Yani sana, bana, ona değil. Uluhiyet mertebesinin sahibi olan Allah'a aittir hamd. Ama sen Bismillahirrahmanirrahim diyebilirsen, sende hamd eden Allah olur. Sakın üstüne alma sen. Sende hamd eden Allah olur. Elham, Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin dediğin zaman diyen Allah'tır, sen değil. Ama bu dediğimi çok iyi anlamak lazım. Sen ise ancak bütün bu alemlerin hamdı Allah'a aittir der. Haddini bilir, kenara çekilirsin. Eğer ki Bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin diyen Allah olursa sende, işte o miracın başıdır. Senin namazın miraç olmuştur. Ve miraçta mümin Allah'a mülaki olur. Allah'a mülaki olamıyorsan namazda, o namaz miraç değildir. O namazda Kur'an'ın sahibi, kelamın sahibi olan Allah'ın kelamını sen okuyorsundur. Ama demişler ki, kaldır kendini aradan, ortaya çıksın Yaradan. Sen kendini kaldır aradan ki ortaya çıksın Yaradan. Senin şuurunda, senin aklında, senin dilinde kelamını okuyan kendisi olsun. Tüm zamanlarda rahmaniyet ve rahimiyet özelliklerine göre bütün alemleri meydana getirip, o alemlerde kendi esmasını seyretmek suretiyle kendine hamdı kendisi yapsın. İşte bu mananın devamı ve neticesi olarak bu manaları ortaya koyucu varlıklar olmamız hasebiyle kulluğumuzu yerine getirmek için senden yeni yeni manalar diler ve bu manaları ortaya çıkarmak suretiyle de kulluğumuzu her an ifa ederiz deriz. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Ve ondan sonra da biraz evvel anlattığım gibi ihdinas sıratel müstakîmellezîne en'amte aleyhim deriz. O hakikata erdirdiklerinin gittiği yol olan, müstakim olan yola, gerçeğe istikametlendiren yola bizi yönelt ki onun neticesinde hakikata erelim. Aksi halde kendini bu beden kabul ederek